Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir Mevlana'dan mesajlar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleymancığım, hoş bulduk.
Hocam geçen hafta bir konu yarıda kalmıştı. Demiştik ki Evliyaullah vefat ettiğinde kınından çıkmış kılıç gibi olur. Tamam hocam
Daha
öyle
etkili
ama
hale gelir.
biz nasıl istifade edeceğiz? Hocam
Evet.
tarikatlarda rabıta denen bir uygulama var. Ashab-ı kiram, peygamberler, güzel Allah dostları. Biz rabıta da onlarla beraber aynı halkada olduğumuzu düşünüyoruz. Hepimiz ibadetle meşgulüz ya. Asla ve katla onlara yani böyle bir haşa bazıları hocam abartıyor bu konuyu. Şirk falan diyorlar. Yok onlar da Allah'ın kulu, biz de Allah'ın kuluyuz. Ama beraber aynı mecliste, aynı ortamı paylaşıyoruz hocam. Böyle bir etkileşim mi oluyor? Nasıl oluyor bu iş?
Şimdi bu rabıta çok güzel bir soru. Çok da önemli bir konu. Bu konuya girmeden önce ben İbn Haldun'un Şifaü's-Sâil'de bir kitabı var. Süleyman Uludağ hocamız da bunu da tercüme etti. Güzel bir kitap. Orada İbn Haldun'un bir tasavvuf tarifi var. Tasavvufu tarif ederken diyor ki insanın doğumunu geriye götürerek yaratılışının sırrını kavraması. İki, ölümünü ileriye götürerek ahiretin ahvaline muttali olması ilmidir diye tarif ediyor.
Ne kadar güzel hocam ya.
Şimdi baktığınız zaman biz doğumumuzu geriye götürüyoruz. Alemi ervahta Cenab-ı Hak toplamış bizim ruhlarımızı. Elestü bir rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz ne demişiz? Bela. Evet. Demek ki daha bedene girmeden ruhumuz Allah'ın kelamını anlayacak ve ona anladığı dilden cevap verebilecek bir kabiliyeti var. İşte bak, kılıcın kınından çıkması demek o kabiliyetlerini yeniden yakalaması demektir. O yüzden İbn Haldun'da söze girdik biz. İkincisi de öldükten sonra melekler geliyor, Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir, kitabın nedir? Biz bunlara cevap veriyoruz. Bak, meleklerle konuşabilecek, onlara sordukları soruya onların anlayacağı dilden cevap verebilecek bir yeteneğimiz var. Hatta cennetlik miyiz, cehennemlik miyiz onu da görüyoruz biz. Yani kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü
Allah'ım sen
vesselam.
seni Allah'ım.
Şimdi burada da bakıyoruz gene insanın manevi kabiliyeti öne çıkıyor. Böyle bir yeteneği var. Meleklerle konuşabilecek bir yeteneği var. İbni Haldun diyor ki peki, yani insan doğumundan önceki bu kabiliyetini ya da öldükten sonra elde ettiği bu kabiliyeti yaşarken de yakalayabilir mi? El cevap,
Yani
yakalayabilir.
o alemlerle iletişime geçemez
Evet,
mi?
ha,
Rüyada
yakalayabilir.
geçiyoruz.
Tabii.
Rüyada görüyoruz güzel insanları,
Ha,
peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem.
işte tabii burada niye rüya? Şimdi bir defa bir uyku ölümün yarısı. Yani bedenin ruh üzerindeki ağırlığının asgariye indiği zamanlar uyku. O yüzden bedenin ağırlığından kurtulan ruh bu sefer kendi alemiyle irtibat kurma egzersizlerine giriyor. Rüyalar budur esasında. Ve rüyada neyi görürüz? İnsanın şuur altında hapsettiği, şuur altında neler yüklediyse onlar genellikle rüyada önümüze gelir. Bu rüyalar çok önemli. Rüya tabiri çok önemli bir ilim. Bunun iki tane piri var. Hazreti Yakup aleyhisselam ve Hazreti Yusuf aleyhisselam. Demek ki rüya tabiri bir ilim. Abdülgani Nablusi'nin de çok muhteşem bir kitabı var bu konuda rüya tabirleriyle ilgili. Şimdi burada biz nasıl bedenimiz ruh üzerinde ne iz bırakmışsa onları biz görürüz. O yüzden rüya yorumları ya da mürit gördüğü rüyaları ne bir eksik ne bir fazla olduğu gibi şeyhine aktarır. Şeyh de anlatılan rüyalara göre onun ruhu üzerinde bedenin hangi kirleri varsa onları temizleyecek deterjanı ona verir. Ona göre ilaç verir, ona göre zikir verir, ona göre evrat verir. Şimdi dolayısıyla rüyalar çok önemli. Hatta Peygamber Efendimiz'e vahiy genellikle rüyayı sadıka şeklinde gelmiş. Sadık rüyalar şeklinde gelmiş. Şimdi burada İbn Haldun diyor ki ya biz işte bedenin ağırlığı ruh üzerinden kalkınca biz rüyamızda 50 sene önce ölmüş annemizi babamızı görüyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz'i görüyoruz.
Allahümme salli ve sellem.
Ve Peygamber Efendimiz kim beni rüyasında görürse gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez buyuruyor. Bazen de başımıza gelecek bir kazayı, bir belayı da görüyoruz rüyada.
Öncesinden.
Yani insan bedenin ağırlığından kurtulduğu zaman ruh geçmişe dönecek, geleceğe de uzanabilecek bir yeteneğe kazanıyor.
Çünkü hocam ruhun da zamanı yok değil mi?
Tabii tabii, onun da zamanı yok. Şimdi burada asıl olan nedir? Bedenin ağırlığından ruhun arındırılması. Ya da bedenin prangalarından ruhun sıyrılması. Madem ki uyku halinde biz bedenin prangalarından ruhumuz kurtulduğu zaman gayb alemine doğru yükselme egzersizlerine giriyor. Biz Peygamber Efendimiz'i görebiliyoruz. Geçmişte öyle anne babamızla görüşebiliyoruz. Peki uyanıkken de biz aynı kabiliyetleri elde edebilir miyiz? Bak şimdi.
Rabıta bunun denemesi o zaman. O
doğumdan önceki o kabiliyetimizi ya da öldükten sonraki meleklerle konuşabilecek yeteneğimizi acaba yaşarken de yakalayabilir miyiz? El cevap, yakalayabiliriz. Peki bunun formülü nedir? Formülünü Cenab-ı Hak, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِكَاءَ رَبِّهِ. Kim Rabbi ile yüz yüze gelmeyi istiyorsa, kim Rabbi ile baş başa kalmayı istiyorsa, oradaki lika canlı mülakat demek değil mi? Evet. Mülakat canlı röportaj demek. Peki nedir bu? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Bak, yaptığı her işi mükemmel yapsın. فَلْيَعْمَلْ emir, amelen mef'ulü mutlak bir tekit, salihan bir başka tekit. Yaptığı işi dört dörtlük yapsın.
Lâm-ı tekit var başında.
Tabii. Bir de ne diyor peki? وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Ve o yaptığı işte hiçbir şeyi, ne niyet, ne duygu, ne düşünce, Allah'tan başka hiçbir şey ona şirk koşmaması, sadece Allah için yapması. Bu şartları yerine getiren adam Allah'la yüz yüze gelme yeteneğine kavuşur. Şimdi burada Hanzala bin Rabi, Peygamber Efendimiz'in nifak konusunda bilgilendirdiği nadir sahabelerden birisi. Peygamber Efendimiz'in huzurundayken müthiş ayrı alemlere gidiyor. Kendisini manevi bir atmosferde hissediyor. Sonra çıktıktan sonra gene dünyevi duygular, efendim zihninde neler varsa dünyevi işler onu işgal ediyor. Bu sefer başlıyor ağlamaya. Giderken yolda Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'le karşılaşıyor. Ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hayrola Hanzala diyor. Niye sen ağlıyorsun? Seni ağlatan sebep ne? Bunun üzerine ben münafık oldum, o yüzden ağlıyorum deyince, niye münafık oldun sen? Ve Peygamber Efendimiz'in huzurundayken öyle bir dünyalardaydım ki, öyle bir manevi alemdeydim ki onun hazzı ve sevki hiçbir şeyde yok. Ama onun huzurundan ayrıldım, bu duygularım kayboldu. Hemen elinden tutuyor, götürüyor Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Ya Resulallah, bu Hanzala böyle böyle diyor deyince, o da imandandır buyuruyor Peygamber Efendimiz.
Ya.
Eğer diyor siz benim huzurumdayken elde ettiğiniz bu haleti ruhiyeyi benim gıyabımda da devam ettirseydiniz, Medine sokaklarında melekler sizinle musafaha ederdi. Yani insanın bu duygulara girmesi beşeri olmanın tabii bir gereğidir. İnsan olmanın sonucudur.
Peki hocam, rabıta ile biraz daha onu azaltmaya çalışıyoruz
şimdi,
değil mi?
Tabii şimdi burada
Peygamber benim yanımda, Allah Celle Celaluhu benimle beraber.
Aman, şimdi burada gelelim şimdi şeyi. Demek ki yaşarken de biz o doğumdan önceki kabiliyetimizi, ölümden sonraki yeteneğimizi yakalayabiliriz. Şimdi bunu anladık. Şimdi burada rabıta dediğimiz zaman, rabıta bağ kurmak demek. İlişki kurmak demek. Sevgi bağı kurmak demek. Esas sevgi bağıdır rabıta. Kişi sevdikleriyle beraber.
Hocam mesela çok nefret ediyorsanız hatırlar ama ondan hiçbir istifade edemez.
Edemez.
Bu ayrı.
Sevgi bağı. Şimdi burada bununla ilgili pek çok misaller var. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bak, iyi insanlarla beraber olan misk satan insanlarla beraber olan gibidir. Onun güzel kokusu sana gelir bulaşır. Kötülerle beraber olan da demir çırağı ile beraber olan gibidir. Onun isipası da gelir sana bulaşır. O yüzden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Doğru insanlarla beraber olun. Siz doğru insanlarla beraber olursanız siz de dost doğru olursunuz. Yok, eğri büğür adamlarla beraber olursanız siz de solucan gibi olursunuz. Dolayısıyla burada işte sadıklarla beraberlik. Bu beraberlik neyi getirir? İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Haller ve huylar da bulaşıcıdır. İyilik bulaşıcı, kötülük bulaşıcı, ilim bulaşıcı, cehalet bulaşıcı. Dolayısıyla burada sadıklarla beraber olacağız. Tamam. Ashab-ı kiram günün 24 saatinde aralıksız Peygamber Efendimiz'le beraber olabilir mi?
Olamaz.
Olamaz. Niye olamaz? Peygamber Efendimiz'in kendi özel hayatı var. Aile hayatı var. Efendim işte görevli olduğu zamanlar var. Peki ancak ne zaman o sohbette ya da birliktelik olursa o kadar fiziken beraber olabilir. Ama esas peki fiziken beraber olma imkanı olmadığı zaman nasıl olacaksınız? İşte o rabıtadır, manevi beraberlik. Sanki Peygamber Efendimizin biz huzurundaymışız gibi. Onun huzuruna çıktığımız zaman ya da bugün bir mürit, bir şeyhinin huzuruna çıktığı zaman nasıl elbisesini düzenliyor, edebe terbiyeye giriyorsa, kendisi tek başına olduğu zaman ya da dışarıda olduğu zaman rahat hareketini yapamıyorsa, şeyde de aynen Peygamber Efendimizin huzurundaymışız gibi. Bunu hissettiğimiz zaman ne olur biz? Edebi ve terbiyeyi Allah sadece onun huzurunda değil, gıyabında da aynen devam ettiririz. Esas rabıta budur. Kamil insanlarla beraber olmak. Niye kamil insanlarla beraber olacağız biz? Nakıs insanlarla beraber olamaz mıyız? Olmaz olur mu?
Hocam geçen bir şey okudum. İnsan önce diyor hayalinde katil olur, hayalinde hırsız olur. Önce kafanda planlarsın. Ben falanca hırsız gibi, haşa, söz meclisten dışarıya. Şöyle bir güzel hırsızlık yapayım. Hocam çok doğru. Rabıtayı önce hırsızla yapıyorsun veya katille yapıyorsun. Sonra onun yaptığı işi yapıyorsun. Hocam geçen güzel bir yorum okudum. Çok dehşet bir yorum bu. Hani bu size ruhtan soruyorlar. De ki size ruhla alakalı az bilgi verildi ayet var ya hocam. Bunu Muhammed Parsa Hazretleri, Büyük Nakşi Büyüklerinden silsilemizde var. Diyor ki hocam çok dehşet bir yorum yapmış. Yahu diyor bu ayet Yahudilerle alakalıdır. Yani Allah Celle Celaluhu diyor ki ey peygamber de ki Yahudilere. Onlar sana ruhtan soruyorlar. Size az bilgi verildi. Yani diyor Müslümanlara çok bilgi verilmiş. Ve hocam Müslüman arasında da bizim sufiler tabii bütün ömürlerini nefis, ruh, nefsin seviyelerinde böyle uğraştığımız için bizde çok bilgi var hocam. Yani biz ruhumuzla, ben sizin hocam evinize her zaman gelemem ama ruhen sizinle istediğinizle beraber olabilirim.
Tabii ya, tabii ya.
İşte hocam bize tarikatlar, sufiler bunun yolunu öğretmişler. Peygamberimizle her an nasıl beraber olursun?
Evet.
Selavat-ı şerife getirsin.
Esasında bu beraberliğin aslı şeyh müridiyle beraber olacak ki onun gibi olsun.
Evet.
Efendim ya da Peygamber Efendimizle beraber olacak ki Peygamber Efendimiz gibi olsun. Ha bunun bir adımı daha. Allah'la beraber olma. Ve huve ma'akum eynema kuntum ayet-i kerimesi var değil mi?
Hocam orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Şunu demek istiyorum. Mesela bazı diyecek ya niye peygamber varken şey? Ya önce bu eğitim meselesi. Önce bir talebe ilkokul okulda bir hocayla ya beraber olur. Sonra daha üniversite hocası. Sonra hocam ilimle baş başa kalır. Yani önce şeyh, sonra peygamber, sonra Allah Celle Celaluhu.
Ama burada şu var esas Süleyman'cığım, tamam da insanlar örnekleme usulü eğitim pedagojide en kestirme eğitimdir. Yani insan görerek ya bir sürü kitap okursunuz. Güzel ahlakın unsurlarını işte nasıl olur falan okudunuz ama işte şu adam gibi ol dediğiniz zaman o en kestirme yoldur.
O adamı görüyorsunuz hocam, bir de şu hocam, bir adam niye seviyoruz? O peygambere benzediği için seviyoruz.
Tabii canım.
Keyfimizden değil yani, kaşık gözü güzel diye değil.
Tabii esas olan o yani, onun tabii gibi olmak. Ama bu onun gibi olmak, onda kalmak manasına değil.
Eyvallah.
Yükseleceksiniz. Allah'a beraberliğe, Allah'la beraber olmaya. O yüzden ben hep öyle söylüyorum. Allah herkesle beraber. Her yerde beraber. Zamandan ve mekandan münezzeh.
Ama kolay mı onu bir anda onu kavramak?
Ama esas olan biz kiminle beraberiz? Esas sıkıntı bu. Tasavvufun esas yapmak istediği iş bizim Allah'la beraber olmamıza mani olan engelleri aradan kaldırmak.
Hocam şimdi Mevlana çok güzel bir tabiri var. Çocuklar okul alışsın diye diyor. Babası sana aslan alacağım, sana şeker alacağım, sana bisiklet alacağım diye çocuğunu diyoruz. Böyle bin bir türlü ikna eder. Sonra çocuk okula gider. İlmi sevdi mi artık? Babası ondan sonra hiç hediye almasa yine o ilmi öğrenir. Şimdi önce
doğru,
güzel
doğru
bir insan. O da peygambere benzediği için peşindeyiz. Yoksa amen keyfimizden değil. Ebu Hanife ne hocam niye seviyoruz? Tabii. Peygamber en çok benzeyen fakir diye seviyoruz.
Sonra bir de şu var. Bak bir Freud mesela biz. Freudçü değiliz.
Evet.
Ama Freud diyor ki insanda üç türlü benlik var. Bir id ego. İç benliğimiz. Karnımızda 40 tane tilki dolaşır ama hiçbirisi diğerinin kuyruğuna değmez. 40 tane yılan vardır da hiç düğüm olmazlar. İç benliğimiz bu. Bir Allah bilir, bir de biz biliriz. Hiç kimse de bilmez. İki, görünen benliğimiz, rol benliğimiz bu. Ego dediğimiz. Yani biz toplum içinde toplumun bizi beğenebileceği rolleri üstleniriz. Toplumun beğeneceği şekilde giyiniriz. Toplumun beğeneceği şekilde konuşuruz. Buna ego diyorlar. Ama bir de süper ego var. Her yedin gönlünde bir aslan yatar. Yani bir adamın erişmek istediği bir model kişilik var. İdol diyorlar ya buna bugün modern evet tabiriyle. İşte burada da Müslümanların hedefine kamil insanları idol olarak koymak ve onlara kendilerini benzetmeye çalışmalarını sağlamak. Men teşebbehe bi kavmin fehve minhum. Kim bir kavme benzerse o onlardan sayılır. Giyiminizle, kuşamınızla hangi toplumu taklit ederseniz onlar gibi olursunuz. Mana bu yani. Sonra ayet-i kerime de var. Mesela şey var ya, "Vasbir nefseke me'allezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşih." Bak, "Vasbir nefseke" nefsine bastır. "Me'allezine yed'une rabbehum" Rablarına iltica eden, dua eden insanlarla bir arada olma konusunda nefsine bastır. "Yuridune veçeh" yalnız Allah rızası için. Cenab-ı Hakk'a sığınan, ona iltica eden, ona dua eden insanlarla bir ve beraber olma konusunda nefsine bastır. Nefs bu insanlarla beraber olmak istemez. Nefs kahvehane ister. Nefs oyun oyuncak ister. Ama böyle camilerde durmak istemez. Tekkede gidip durmak istemez. Sohbetleri dinlemek ve duymak istemez. İşte ama sen burada nefsine bastır ki kal orada. Bu tavırlar seni eğitir. Sonra ne diyor? "Vela ta'du aynaki anhum." Bak, onlardan bir an bile gözünü ayırma. İşte bu manevi beraberlik dediğimiz İmam-ı Gazali'nin sadece hastalıklar değil bulaşıcı olan, mikroplar değil, haller ve huylar da bulaşır. Ehli hal ile beraber olursanız onların hali size bulaşır. İşte bu beraberlik çok önemli bir iş. Kişi sevdiğiyle beraberdir, hadis-i şerifi var. Öyle mi?
Ya.
Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunur. Ya gerçekten bir insan en sevdiği beş arkadaşının karakterinin bileşkesi olurmuş karakteri. Bugün buna zaten kişilik yansıması diyorlar.
Evet.
Efendim şahsiyet transferi diyorlar. Burada rabıta evet. Çok önemli bir eyvallah. Eğitim unsurudur.
Hocam düşüncelerimiz bizi ihya da ediyor, hasta da ediyor.
Amin.
Negatif düşünceler insanları hasta ediyor hocam. Şimdi evet. Bir adama kızdınız. Devamlı onu hatırlıyorsunuz. Şöyle diyemedim, şunu deseydim de bir tane benimle vursaydım da. Hocam bazı insanlar biliyorsunuz genelde bizim halkımız geçmişte çok yaşarız böyle. Kinlerimiz, nefretlerimiz de kolay kolay unutmuyoruz maalesef. İnsanlar hocam sonra depresyona giriyor, kaygı, stres, bozukluğu oluyor. Sebebi de hocam düşündüğüm düşmanı. Ya onu affediverse Yakup Aleyhisselam veya işte Yusuf Aleyhisselam gibi o defter kapanacak. O yüzden hocam bizim sufilerim hocam zikir var ya, ben geçen bunu fark ettim, bu psikolojik şeyle yapıyorum biraz. Hocam zikir Allah Allah dedikçe Allah'la berabersiniz. Halbuki Allah demeseniz Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma deseniz hocam onlarla kavga etmeye devam ediyorsunuz. O yüzden hocam bu sufilik insana hocam manen ve psikolojik açıdan gerçekten hocam ihya ediyor.
Aman.
Rabıta da hocam bunun çok değişik, çok güzel bir versiyonu.
Tabii. Zaten bu ilimleri üçe ayırıyorlar ya, hani bir kal ilmi var. Sözlü anlatırsınız, sözel ilimler. Ne kadar ifade ederseniz duygularınızı o şekilde sözlü anlatırsınız. Bu tip ilimlere sözel ilimler denir. Eğer duygularımızı ve düşüncelerimizi nasıl ifade edebilirsek ya da duygu ve düşünceler kelimelere ne kadar sığarsa o kadar anlatıyoruz. Sözel ilimler. Bir de sözel ilim yetmez, bir de pratik ilimler var. İşte tıp gibi, fizik gibi, kimya gibi. Teorik bilgilerin efendim pratiğe dönüştürüldüğü, denendiği yerler,
işler.
Denenmesi gereken ilimler, pratik ilimler dediğimiz, onda da fizik, kimya, tıp gibi.
Mesela, İğne vuracaksın değil mi hocam? Nasıl vuracaksın iğneyi?
Tıp ilmi mesela nerede öğreniliyor? Kadavranın başında öğreniliyor.
Hmm.
Orada görüyorsunuz artık. Sadece sözde değil, bir de görerek. Ama bir de hal ilimleri var. Şimdi hal ilimlerinde kendine göre bir eğitim usulü olur mu? İşte hal ilimlerinin eğitim usulü de ehli hal ile hemhal olunarak elde edilir. Siz mütevekkil insanlarla ne kadar beraber olursanız tevekkülü hemen anlarsınız. Nasıl mütevekkil olunur? Ciddilerce kitabını okusanız siz o mütevekkil bir adamla beraberlikte elde ettiğiniz tevekkülü yakalayamazsınız. O yüzden burada da tabii ehli hal ile hemhal olmak dediğimiz zaman onlarla hep fiziken beraber olmak değil. Asıl olan manen de onlarla beraberliği devam ettirmek. Ve onların halini kendi içimize sindirmek, sanki emmek, sanki içmek. Budur rabıta esasında. Ve bu da rabıta bir vasıtadır. Kesinlikle
amaç değildir.
Amaç değildir. Rabıtada ibadet filan de kastı yok. Kendimizi kemale erdirme şeyimiz var.
Salihlerle beraber olmak aleti var.
Tabii burada salihlerle beraber olmak. Efendim evet. Muhsinlerle beraber olmak.
Bizim bu sohbetlerimizi Ali Efendimiz okuyoruz. İsterseniz oradan da devam edelim. Bir şey bu okudukça Ali Efendimizin halini hocam şu anda yaşamaya başlıyoruz. Ya diyoruz bu mübarek zat azılı düşmanı kılıç etmiş, öldürecekken alt etmiş, kin ve nefretine köle olmamış, affetmiş. Hocam şöyle diyor. Ben saman değil, hilim, sabır ve adalet dağıyım. Fırtına koca bir dağı nasıl kapıp götürebilir? Ya ben gibi bir dağ diyor. Nasıl olur da bir tabii öfkenin rüzgarına kapılıp gitsin diyor hocam.
Şimdi çok güzel bir şiir var. Şahı eşcarı şikest eyler iken sadme ibad zarar vermez çemene. Bak yani rüzgarın şiddeti ağaçların dallarını kırıp yerle bir ederken çimene hiç zarar vermez. Çünkü çimen bir tevazi. Efendim bir yerde ne kadar. Hani surda bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes. Ey kahve rüzgar artık ne yönden esersen es. Çimene ne zarar verir? Çimen mütevazi. Yanağı yerde bir bitki. Ama rüzgar neye zarar veriyor? Gururlu ve kibirli ağaçların dallarını yerle bir ediyor.
Kuru ağaçları yıktım hocam bir daha kalkamıyor. Ha,
burada yerinden da işte bak öyle söylüyor bak. Benim bulutumu rüzgar nasıl yerinden kaldırabilir? Sonunda da ne diyor? Ben saman değil. Hilim, sabır ve adalet daim. Yani saman çöpünü rüzgar istediği gibi alır savurur gider. Ağaç yapraklarını istediği gibi alır savurur gider. Ama dağı yerinden oynatabilir mi?
Oynatamaz.
İşte diyor ben sabır, hilim ve adalet dağıyım. Dolayısıyla fırtına, rüzgar, bora, koca bir dağı nasıl yerinden oynatabilir? Oynatamaz. Beni de heva ve heves rüzgarları yerimden oynatamaz. Ben imanımın emrinde hareket ederim. Heva ve hevesim beni yerimden kımıldatamaz. Muhteşem bir şey. Bunların hepsinde biz kendimize de bir ibret çıkartmamız lazım. Önce kendimize sonra da dinleyici ve izleyicilerimiz için söylüyoruz. Bu duyguları hep kendi kendimize sorarak kendimizi yargılamamız lazım.
Ya biz hilim dağı mıyız yoksa ter çöp müyüz? Rüzgar gelince öfkemiz
saman çöpü müyüz?
Alıp evet götürüyor değil mi için hocam?
Evet.
Hocam bir beyt daha okuyalım inşallah ondan evet sonra.
Bak orada yine diyor ki bak bir rüzgarla bir esintiyle yerinden kalkan ve uçan çer çöptür. Çünkü muhalif rüzgarlar pek çok esasında. Çok
her zaman rüzgar esiyor değil mi hocam? Trafikte, aile hayatında.
Hem öyle. Nefse kolay gelen işler. Nefs onları arzu eder. Zaaflarımız çok tehlikeli. O yüzden zaaflarımıza bizim gem vurmamız lazım. Geçen sohbetlerde söyledik ya. Vel kazımine gayza vel afine aninnas. Kazım esasında testin ağzını kapatmak demek. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Hıncımızı ve kinimizi içimizde hapsetmek, ağzımıza kilit durmak. Bu çok önemli. Öfkesine hakim olmak. Şimdi buna ne diyorlardı? Sinirlerine hakim olması için.
Otokontrol olmak diyoruz.
Ha, aklımıza gelir. Ama buradaki esas dava gerçekten hıncımızı kontrol altında tutmak.
Evet.
Düşmanlığımızı falan hep içimizde tutmak. Dışarıya vurmamak. Dışarıya vurduğumuz an orada ne olur? İşte zararlı oturur dedik ya. Söylediğimiz laf. Bir kızgınlıkla söyledik.
Bir de onu unutmuyor karşı taraf.
Bir de karşı taraf unutmuyor. Biz unutuyoruz evet ama karşı taraf unutmuyor.
Hocam bugün modern psikolojide maalesef tam tersini söylüyor. Öfkeni ifade et.
Ha, bilmem, öfke kontrolü.
Ha, öfke kontrolü hocam benim aklıma geldi
öfke
ama.
Öfke kontrolü esasında. Evet. Bak, buna evet eğitim veriyorlar bugün.
Halbuki hocam ayet-i kerime Ali Efendimiz'in hayatı bunu en güzel şekilde vermiş.
Tabii en güzel vermiş tabii.
Hocam Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. İnşallah hocam haftaya da artık Ali Efendimiz'in konusunu bitirmeye çalışalım. İnşallah. Ondan sonra yeni konulara hocam yelken açalım.
İnşallah. Bu sadece Hazreti Ali Efendimiz'in kıssası değil. Bu kıssadan alınması şey gerekli olan hisseleri bize Mevlana Celaleddin Rumi eyvallah vermeye çalışıyor. Rabbim eyvallah tesirini halk etsin.
Amin hocam. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.